Merhaba, ben Erdi Özdağ.
Merhaba, ben Ender Yıldız.
Mobility'nin yeni bölümüyle karşınızdayız. Evet Ender, yine önemli konularımız var. İlk konumuz da yeni tabletimiz olacak. Biz daha önceki videolarımızda Android tarafında tablet hareketliliğinin aslında durgunlaştığını, son olarak Google'un Nexus 7'yi piyasaya sürerek bu konuda bir hamle yaptığını söylemiştik. Şimdi Samsung, yaklaşık bir yarım yıldır beklenen, ilk tanıtımında Mobil Dünya Kongresi'nde yapılan Galaxy Note 10.1 tabletini duyurdu. Bu tablet kendi alanında Android dünyasının en güçlü tableti gibi görünüyor teknik özellik anlamında.
Evet abi, teknik özelliklere baktığımızda aslında tablet güçlü ama bence yine piyasaya çıkışı da fazla heyecan uyandırmadı. Çünkü zaten tabletin teknik özellikleri daha önceden basın bildirilerinde piyasaya sunulmuştu, sitelerde yayınlanmıştı. Geçtiğimiz günlerde yapılan etkinlikte de zaten fazla bir heyecan uyandırmadı. Çünkü çıkacak ürün belliydi. Zaten birkaç yerde de testleri ufak tefek de olsa yayınlanmıştı. Bu yüzden bu tablet bence ilk çıkış esnasında özellikle de fazla ilgi uyandırmadı. Birçok kesim tarafından da Galaxy Note'un büyütülmüş versiyonu olarak da anıldı her tarafta.
Biz zaten donanımlar.com olarak İspanya'da deneme şansı yakalamıştık bu tablet bilgisayarı. Canlı olarak yayınlandı lansmana geçtiğimiz günlerde. Dediğim gibi canlı en çok fazla dikkat çekmedi. Çünkü daha öncesinde Samsung bir basın bülteniyle global tanıtımını yapmıştı. Dolayısıyla etkinlik çok fazla ses getirmese bile tablet bilgisayar bunun sahip olduğu özellikler ve Galaxy Note'dan miras aldığı kalem teknolojisiyle önemli detaylar barındırıyor. Şimdi donanım anlamında aslında saf işlem gücünü değerlendirecek olursak Galaxy S3'ün aynısı bir cihazdan bahsedebiliriz. Orada kullanılan Exynos 4, 4 çekirdekli bir işlemci var. Onun dışında yine grafik işlem birimi aynı. Bu noktada grafik işlem biriminin Mali 600 serisi olacağı iddia edilmişti ancak Samsung öyle bir girişimde bulunmadı. Herhalde kendini riske atmak istemedi. Burada daha çok hazır bir platformu,
olgunlaşmış bir platformu.
Olgunlaşmış platformu kullanmayı tercih ettiler. Ama burada herhalde en çok dikkat çeken nokta S Pen kalem teknolojisi. Çünkü bu tableti diğerlerinden ayıran aynı zamanda pek çok uygulamada ekrana hızlı notlar alabilmek, resimler çizebilmek, yeri geldiğinde bir çizim cihazı ya da bir not cihazı olarak kullanılabilmesi herhalde.
Evet, kalemin tarihine baktığımızda aslında birçok tablette geçmiş dönemlerde kullanılmaya başlandı. Bunun dışında Apple tarafında iPad özel kapasitif çeşitli kalemler de kullanıldı. Ama bunların hiçbiri aslında Samsung'un bu noktada hem Galaxy Note'da hem de yeni tablette sunduğu özellikleri, ki bunun başında basınca duyarlılık geliyor, sunmamıştı. Bu yüzden bu kalemin özellikle basınca duyarlı olup yani yazdığınız ve çizdiğiniz şeylerin hani daha ince veya kalın çizebilme özelliğine sahip olması bu konuda tabletin kullanım alanının önünü açtı. Keza karikatüristler bile artık Galaxy Note ve Galaxy tabletin üstünde çeşitli karikatürler çizebilir hale geldiler.
Zaten Galaxy Note tanıtım etkinliklerinin pek çoğunda bir karikatüristle çizimler yaptırıyorlardı. O eskiliğin o grafik çizim tabletleri vardır. Tasarımcılar çok kullanırlar. Karikatüristler çok kullanır. Hala da kullanılıyor. Ancak herhalde bunlar önümüzdeki dönemde yerini yavaş yavaş yeni nesil tabletlere bırakacak gibi görünüyorlar. Burada tek unsur hassasiyetli, hızlı tepki süreleriydi. Ancak oradaki sıkıntılar da yavaş yavaş çözülüyor. Bu noktada Samsung'da hem akıllı telefon hem de tablet alanında girişimleri var. Tabletin bazı özelliklerinden yine bahsedelim. 10.1 inç büyüklüğünde ve 1280x800 ekranı var. Yani büyük bir tablet olmasına rağmen aslında hafif bir tablet. 600 gramlık ağırlığıyla bu noktada The New iPad dediğimiz iPad 3'ten daha hafif bir cihaz. Ama tabii kasası plastik malzeme olduğu için burada ağırlık noktasındaki avantaj malzeme kalitesinden kaynaklanıyor. Bunu da not düşmüş olalım. Üzerinde 7000 mAh gibi oldukça büyük bir pili var. Ve yurt dışında da incelemeler çıkmaya başladı. Biz de kısmetse bayram sonrasında cihaz elimize geçtiğinde incelemesini yapacağız zaten. Yapılan testler yaklaşık 8 saat civarında pil ömrü sunduğunu söylüyor ki bu zaten Android tabanlı tabletlerin, özellikle çift çekirdekli tabletlerin sunduğu bir pil ömrüydü. En azından daha yüksek işlem gücü ve daha yüksek grafik performansıyla pil süresini korumuş olması da güzel bir detay olarak dikkatleri çekti. Hem 3G hem Wi-Fi versiyonu var. Fiyatlar da yurt dışı için yaklaşık 500 dolar seviyesinden başladığını not düşmüş olalım. Evet, Samsung Galaxy Note 10.1'den sonra şimdiki haberimiz yine Samsung'la ilgili olacak. Samsung geçtiğimiz günlerde yaptığı bir özel tanıtımla yeni işlem platformunu duyurdu. Exynos 5 serisi bu. İlk seride çift çekirdekli olacak. Şu anki seriden farklı yeni bir ARM tasarımını, yani ARM Cortex A15 tasarımını baz alıyor olması dikkat çekiyor burada. Samsung'un yaptığı açıklamalara göre de çift çekirdekli olmasına rağmen hem yeni tasarıma sahip olması hem üzerine yeni bir grafik birimi bulunması itibariyle şu anki platformdan, yani 4 çekirdekli platformdan daha hızlı bir çözümle karşı karşıyayız.
A15 tasarımına baktığımızda Erdi, Cortex A8'den A9'a olan geçiştekinden çok daha fazla yenilikleri görüyoruz. Bu da hem performans hem de güç tüketimi anlamında aradaki farkı da belli eder nitelikte. Çünkü ARM'ın açıkladığı dokümanlarda, bunu keza diğer Texas Instruments gibi üreticilerin de doğruladığını gördük. 4 çekirdekli A9 tasarımından çift çekirdekli A15 tasarımına geçtiğinde hem enerji tüketimi yaklaşık %40-%45 azalıyor. Hem de performans %60-%65'lere kadar yerine göre yükselebiliyor. Özellikle kayar nokta performansı bu noktada A15'in oldukça yüksek. bir önceki nesile göre. Bunun dışında grafik birimine de Samsung tarafına baktığımızda, çünkü her üretici biliyorsun farklı grafik yongaları kullanıyor bu noktada. Gene yollarını ARM tarafındaki Mali grafik birimiyle devam ettiklerini görüyoruz. Bu sefer karşımızda yine hız aşıtılmış bir Mali 400 değil, Mali T604 yongası karşımıza çıkıyor. Zaten beklenen bir grafik birimiydi bu. Grafik performansı açısından da Mali 400'e göre oldukça yüksek grafik performansını vaat eden bir ürün.
Zaten grafik birimi tarafında da yeni bir mimariden bahsedebiliriz burada. Mali 400'den farklı olarak yepyeni bir grafik işlemci mimarisi var. Bunun da önemli yenilikleri var. Bunların başında OpenCL desteği gelmekte. Bunun yanında tabii yine OpenGL ES 3.0 desteği de var. Ya bunlar ne demek? Eğer uygulamalar hazır olur ve destek sunarsa artık ARM platformunda da GPU dediğimiz, yani genel amaçlı grafik hızlandırma özelliklerinin aktif olmaya başladığını göreceğiz. Samsung bu işlemci ilk etapta 32 nanometre üretim teknolojisiyle hazırlayacak gibi görünüyor. Hani burada eleştiriler de var, neden 28 nanometre değil gibi. Ancak fabrikasyon süreçlerine geçiş biraz sancılı ve uzun dönem gerektirdiği için herhalde olgunlaşmış bir platformla yol devam etmeye istediklerini söyleyebiliriz. Bu platformun önemli özelliklerinden bir tanesi yüksek çözünürlük desteği de sunması. Full HD üzerine çıkıyor zaten. 2560 gibi yüksek çözünürlüklerde yüksek detay alabilecek seviyeye geleceğiz. Bununla birlikte yine çift kanal bellek desteği yerini koruyor.
12.8 GB'a kadar yükseliyor.
Yükselen bir bant genişimiz var. Bu tabii yüksek çözünürlükleri besleme anlamında önemli bir detay yine burada. Tabii çift çekirdekli olmasa yine muhtemelen akıllı karıştıracaktır ürünler piyasaya çıktığında. Farklı iddialar var, farklı performans verileri var. Ancak ARM'ın kendisinin dediği de bir ifade var. Aynı koşullarda en az %40 performans kazanımından burada bahsedebiliriz. Samsung Exynos 5 ile ilgili bir iddia daha var. O da şu, Galaxy Note 2'de kullanılabileceğine yönelik bir takım dedikodular var. Hani bunu bekleyip göreceğiz. Ancak Samsung muhtemelen Cortex A15 işlemcisini piyasaya sunan ilk üreticilerden birisi olacak gibi görünüyor. Bu noktada başka kimler çalışıyor dersiniz? Nvidia çalışıyor. Örneğin Tegra 4 platformu Cortex A15 tabanlı olacak. Broadcom çalışıyor. Bunun dışında LG'nin bu yeni tasarımı lisansladığı ve kendi ürünlerinde kullanacağı söyleniyor ki biz zaten daha önceki mobilite programlarında LG'nin işlemci üretimine gireceğini söylemiştik. Bunun dışında STRXO çok iddialı aslında. Nova platformunun 9600 serisinde 2500 MHz'de çalışan ve Power VR 6 serisi, yani konsol ötesi grafik sunacağı söylenen yeni bir grafik birimine sahip platform hazırladığı söyleniyor. Dolayısıyla önümüzdeki günlerde, önümüzdeki aylarda ARM platformunun hızlandığını göreceğiz. Çünkü Cortex A15 ile birlikte aslında Windows 8'li netbook notebook pazarına girmeyi hedefliyorlar.
Cortex A15'in aslında performansını değerlendirmediğimizde bu noktada Windows 8'e uygun olup olmadığını bir bakıma da netleştirebilmek adına şu anda piyasadaki A15'e en yakın tasarım olarak Create tasarımını, Qualcomm'un kullandığı Create'i düşünebiliriz. Bu da S4'ün çift çekirdekli versiyonuna baktığımızda şu an piyasada olan çift çekirdekli standart A9 tasarımına sahip modellerden birçok benchmark'ta, birçok test yazılımında açık ara önde. Bu da tam olarak, hatta Create'i de tam bir A15 değil, A9 ve A15'in arasında melez hibrit bir tasarım olarak adlandırmak daha doğru olacaktır bu noktada. ARM'ın da yaklaşık %40-%45'lik performans farkının aslında A9'dan A15'e geçerken ki yaşayabileceğimizi ve açık bir şekilde görebileceğimizi ben inanıyorum.
Evet, ARM tarafındaki aslında en büyük sıkıntılardan bir tanesi geleneksel x86 platformlarına kıyasladığımız zaman karar nokta performansıydı. Burada artık ciddi bir sıçrama söz konusu. Bununla birlikte Samsung Exynos 5 işlemci ailesinin sunuculara özel versiyonunu hazırlamaya başlamış. Çünkü şimdi sunuculara baktığımızda pek çok sunucuda artık verimlilik büyük sıkıntı olmaya başladı. Pek çok büyük firma sunucuları barındırdığı sunucu çiftliklerinde sadece soğutma çözümleri için bile milyonlarca dolar yatırım yapma ihtiyacı duyabiliyorlar. Dolayısıyla bundan ötürü özellikle web tabanlı, web server dediğimiz sunucularda ARM kullanımı yavaş yavaş yaygınlaşacak gibi görünüyor. Burada da Cortex A15 tasarımının hem donanımsal sanallaştırma desteği sunması hem de 1 TB'a kadar bellek adresleme gibi yeteneklere sahip olması bu kulvarda ARM'ın yaygınlaşmasına ve Samsung'un pazar payı kazanmasına neden olabilir.
Şunu da unutmamak gerekiyor bu noktada. ARM'ın tasarımları birden fazla çekirdeğe oldukça rahat ölçeklenebilir durumdalar. Ve güç tüketimleri de çekirdek sayısının artmasına rağmen şu anki sunucu tarafında kullanılan x86 tasarımından çok çok daha verimliler bu konuda, enerji verimliliği açısından. Bir taraftan da sunucu tarafı dediğimizde Linux'un bu tarafta büyük bir hakimiyetini görmekteyiz ve her geçen gün ARM tasarımları üzerinde çalışan Linux versiyonları, daha güncel versiyonları bu mimarilere uygun şekilde optimize ederek piyasaya sunulmaktalar. Bu noktada zaten çok fazla işlem yükü gerektirmeyen sunucu işlemlerinde Cortex tasarımlarına sahip, Cortex donanımlarına sahip sunucular kurmak özellikle de birçok firma için maliyet açısından büyük avantaj sağlayacaktır.
Evet, Cortex A15 ile birlikte pazardaki yine bazı dinamiklerin değiştiğini söyleyebiliriz. Samsung'da muhtemelen Cortex A15 tarafında hem işlemci olarak, çünkü Samsung dışarıdan firmalara da bu işlemcileri satıyor, hem de işlemcileri kullanan ürünlerin piyasaya çıkışı anlamında muhtemelen pazarın ilk oyuncusu olabilir. Bunu zamanla bekleyip göreceğiz. Evet, şimdiki haberimiz mobilite programında ele aldığımız belki de en ilginç haberlerden bir tanesi olacak. Çünkü olayın farklı boyutları var aslında. Şimdi Nokia'yı son dönemlerde daha çok pazar payı düşen, gelir kaybeden, satışlarda istediğini bulamayan bir firma olarak, akıllı telefon devi olarak aslında dile getiriyoruz. Ancak Nokia bu defa başka bir şekilde gündeme geldi. Suriyeli bir kullanıcı Nokia'nın giriş seviyesindeki telefonlarından birisi olan X2 ile farklı bir deneyim yaşadı. Nasıl bir deneyim yaşadı? Hani artık sokak diyeyim ya da Suriye'de bir alanda yaşanan bir çekişmeyi, kavgayı yakından izleyeyim, videoya kaydedeyim derken az daha bir merminin kurbanı oluyordu. Ancak hayatını kurtaran cihaz Nokia'nın giriş seviyesi, düşük maliyetli ucuz telefonlarından birisi olan X2 oldu.
Şimdi haber aslında böyle erdi ama benim bu konuda bazı şüphelerim var. Çünkü biliyorsun Suriye'de şu anda işler gerçekten sıcak ve karışık durumda. İç savaş, Suriye halkı tarafından yürütülen isyan diye en azından isyan olarak adlandırılan grup çeşitli noktalarda çok sıkı Suriye ordusuyla çatışmalar yaşıyor. Habere baktığımızda ise şu anda elimizde bir tane görsel var. Onu da zaten şu anda görüyor olacaksınız. Nokia'nın X2 modelinin içerisinden kurşun geçtiğini görebiliyoruz. Çünkü bunun fotoğrafın detaylarına baktığımızda arka kapağın dışarı doğru açıldığını görüyoruz. Bu da demek oluyor ki kurşun telefonun ön tarafından girip arka tarafından çıkmış. Çünkü hem pil hem de kapak dışarıya doğru dağılmış durumda. Şimdi haberde haberin detaylarında kullanıcının hayatını kurtardığını söyleniyor. Kamerasıyla görüntü çekerken. Şimdi telefonu bu şekilde tutuyorsun. Kamerası arkada olduğu için en azından çektiğin görüntüyü kimse telefonu herhalde böyle arkasını çekecek şekilde şu şekilde koşturmayacaktır. Telefonu ekranı size bakarken, etraftaki görüntüleri çekerken kurşunun ekrandan gelmesi ve telefonun içinden, haberde de şöyle bir detay var. Kurşun telefon tarafından durdurulmuş diyor ama görüntülerden açıkça anlaşıldığı üzere kurşun telefonu delip geçmiş. Çünkü internette de zaman zaman çeşitli videolar olur. Cep telefonlarının hani kurşunu tutup tutamayacağı açısından merak edilen bir konudur. Birçok telefonu kurşunlar rahatlıkla delip geçebilecek güçte.
Şimdi zaten haberin detaylarına baktığımızda ilgili kişinin bir kavga dövüş anını videoya kaydetmeye çalıştığını görüyoruz X2'de. Şimdi şöyle tuttuğunu düşünürsek eğer kamerayı, telefonu. Şimdi merminin girişine de baktığımız zaman zaten kendini kurtarması mümkün değil. Evet. Bunun merminin hızına dikkate aldığımızda zaten saniyelik bir olay bu. Telefonu delip geçen merminin şu açıdan baktığımız için gözüne girmesi lazım ya da kafasında isabet etmesi gerekir diye düşünüyoruz.
Ben yani telefonu o noktada tuttuğu, tabii ki telefonun o noktada nasıl tuttuğu da çok önemli. Çünkü kumandayı da şimdi telefon olarak gösterim ön tuşu ekran olarak değerlendirirsek kamera da arkasında. Şu şekilde tutup bir görüntüyü çektiğinde o kurşun buradan geçip de ekrana çarpıyorsa zaten vücudunuza değmemiş demektir.
Aynen, doğru.
Yani siz o sırada o telefonu tutmuyor olsanız o kurşun o anda oradan geçtiğini bile hissedemeyeceksiniz. Şimdi bana biraz spekülatif bir haber gibi geldi çünkü Nokia'nın durumu belki de yani reklamın iyisi kötüsü olmaz amacında bir yaklaşım edinerek bu şekilde hani komik bir durum ve farklı bir reklam güdülmüş olabilir. Çünkü biliyorsun 3310 ile ilgili de Nokia'nın çok çeşitli internette espriler dönüyor. Yok Titanic'i o batırdı, yok işte meteor oldu, dünyaya düştü, krater açtı.
Tabii telefon değişik açtı, spekülasyonlar var ama Nokia gibi dünya çapında bir firmanın da bir ülkedeki iç savaştan yola çıkarak, oradaki bir karışıklık durumundan yola çıkarak yani bu tür bir reklam çalışmasına girip girmeyeceği konusunda çok fazla emin değilim.
Büyük ihtimalle haberi, lafını kesiyorum özür dilerim. Büyük ihtimalle haberi yapan kişiler hani sansasyon yaratsın, farklı bir haber olsun, gündemi etkilesin diye de yapmış olabilirler bence.
Evet öyle bir şey de olabilir ama en nihayetinde Nokia X2 bu şekilde gündeme geldi ve dünya basınında ilgisini çeken bir gelişme oldu bu. Diliyoruz ki bu tür olaylar yaşanmaz. Telefonlar insan hayatını kurtaracak aletler olarak gündeme gelmezler. Çünkü insan hayatı dünyanın en değerli şeyi. Ancak bu noktada X2'nin de hayat kurtaran bir telefon olarak gündeme geldiğini söyleyelim. Kullanılamayacak hale gelen telefon içinde muhtemelen eğer haber doğruysa o kişinin bundan sonraki markası da herhalde Nokia olacaktır diyebiliriz. Evet, şimdiki haberimiz ise Çinli bir telefon üreticisinden, Xiaomi'den. Xiaomi'yi zaten akıllı telefon dünyasını yakından takip edenler MIUI arayüzüyle tanıyorlar. Büyümekte olan bir firma. Hatta yapılan araştırmalar önümüzdeki birkaç yıl içerisinde dünyanın en büyük 500 şirketi arasına girebileceğini öngörüyorlar. Çin'deki büyüyen akıllı telefon pazarından yola çıkarak. Xiaomi yaptığı yeni bir açıklamayla belki de dünyanın en güçlü akıllı telefonunu lanse etti. Hani bu tür ürünler genelde kağıt üzerinde kalıyor. Pek yani üretime geçemiyor. Ancak Xiaomi daha önce piyasaya çıkardığı ürünlerle duyurduğu ürünleri kullanıcılarla buluşturma noktasında sözlerini tutan bir firma. MI2 adı verilen bu cihaz, bu akıllı telefon sahip olduğu donanım özellikleri itibariyle herhalde Samsung, LG gibi büyük firmalardan beklediğimiz ancak şimdiye kadar göremediğimiz performans anlamında belki de hayalleri süsleyen bir telefon olma özelliğine sahip.
Telefon gerçekten çok dikkat çekici teknik özellikleri var. Bizim de seninle mobilitede konuştuğumuz Qualcomm'un Create platformunu taşıyan APQ8064'ü biz daha tabletlerde göremeden adamlar hop paketleyip telefona koymuşlar. Ve gerçekten hani sırf kağıt üstünde kalacak bir telefon değil, ciddi bir sunum yaptılar telefonu Çin'de tanıtma amacıyla. Fiyat olarak da çok iddialı. Ona da geleceğiz sonrasında ama biraz daha teknik özelliklerinden konuşalım istersen. Hı. 4 çekirdekli S4 Create Pro platformunu görüyoruz. Mobil tarafta, grafik birimi tarafında en güçlü çözüm olan şu an piyasada, en azından kağıt üstünde en güçlü olan ve konsol kalitesinde grafik vaat edilen Adreno 320 telefonun içerisinde 4.33 ekranı var 720p çözünürlükte. Bunun dışında 2 GB sistem belleği var. Bu açıdan çok önemli olmuş sistem belleğinin 2 GB'a yükseltmesi. Fiziksel yapı olarak biraz hani iPhone'a benziyor diyelim.
iPhone'a esinlenilmiş diyelim en azından.
Yine esinlenilmiş diyelim.
Benzerlik var.
Kalınlık olarak biraz daha kalın. 1 cm'in biraz üzerinde telefonun kalınlığı var. Ağırlığı 145 gram. Kabul edilebilir bir seviyede. Pilinin de 2000 mAh civarında olduğunu görüyoruz.
Xiaomi Mi 2 şu an itibariyle en azından duyurusu yapılan 4 çekirdekli Snapdragon platformuna sahip ilk akıllı telefon olarak gösterilebilir. Grafik birimi hakikaten dikkat çekici çünkü Qualcomm 2 yıldır Adreno 320 ile konsol seviyesinde grafik sunacağız diyor. Tabii bu grafik birimini kullanan cihaz henüz piyasada yok ancak Mi 2 ile birlikte belki de hakikaten bir konsol seviyesinde grafik sunan mobil cihazı yanımıza taşıyor olacağız. İşlemci 1500 MHz'de çalışıyor. Tabii söz konusu Snapdragon olduğu için çekirdekler arasında bir dinamik frekans ve voltaj ayarlamasından da söz ediyor olabiliriz. Burada telefonun belki de dikkat çekici özelliklerinden bir tanesi sahip olduğu kamerası. Çünkü artık kamera hepimiz için önemli bir hale geldi. Çin'de 300 dolara satılacak bu telefonun kamerası da çok ilginç. Çünkü kamera üzerinde f2.0 27 mm lens var ve açıklanan, iddia edilen özellik şu. Full HD dediğimiz 1080p çözünürlüğünde 30 kare, 720p çözünürlüğünde ise tam 90 kare saniye hızında görüntü kaydedebildiği söyleniyor ki yani süper slow motion görüntüler elde etmek açısından kamera önemli özelliklere sahip gibi görünüyor. Ama tabii kamera konusu hep muallak tabii. Kağıt üzerinde hep iddialı rakamlar söylenir. Ancak pratik anlamda o rakamlara ulaşılamayabilir ya da görüntü kalitesi düşük olur.
Beklenilen seviyede olmayabilir.
Aynen öyle. Yüksek görüntü kalitesi, yüksek kare saniye hızı sunar ancak görüntü kalitesi çamur olabilir belki. Yani bunu bekleyip göreceğiz fakat kağıt üzerinde iddialı bir yapı var. Ekrandan bahsetmedik. 4.3 inç büyüklüğünde ve 720p çözünürlüğünde IPS tabanlı bir ekran var. Piksel yoğunluğunda 342 ppi olarak açıklanmış durumda. Bazı performans verileri var. Quadrant'ta 7780'de puan aldığı söyleniyor ki şu an bu puanı alabilen herhangi bir başka cihaz piyasada satılıyor değil. Samsung'un belki Ar-Ge merkezinde çok önümüzdeki yıllarda sunacak cihazlar vardır bilemiyorum ama Android tabanlı en güçlü cihaz olarak gösterebiliriz. Son olarak da işletim sisteminden bahsedelim. Android 4.1 kullanıyoruz.
Jelly Bean var. Tabii beklenilen oldu. Jelly Bean zaten 4.03 yani Ice Cream üzerine çok da aslında fazla bir şey getirmediğini düşünüyorum ben teknik olarak. Çünkü firmaların da yavaş yavaş test, en azından test ROM'ları çeşitli markalar, çeşitli modeller için piyasaya internete düşmüş durumda diyelim. Ve Samsung mesela Galaxy S3 de çok yakın bir zamanda Jelly Bean güncellemesini alacak. Bu noktada hani üreticiler açısından şöyle bir rahatlık oldu. Hali hazırda 4.03 yani Ice Cream sandviç için hazırladığı telefon veya tabletleri çok hızlı bir süreç ardından Jelly Bean'i uyarlayıp belki de daha yeni bir işletim sistemiyle piyasaya sürme durumuna gelmiş olabilirler.
Tabii burada şunu söyleyebiliriz. Piyasada satılan Android 2.3.7 ya da Gingerbread diyelim biz buna. Android 2.3 sürümünü kullanan pek çok cihaz yani 4.0'a güncellenirken sancılı bir dönem oldu, sıkıntılı bir dönem oldu. Hala güncellenemeyen cihazlar var. Maalesef. Ancak 4 Ice Cream Sandviç tabanlı pek çok cihaz 4.1 Jelly Bean güncellemesini hızlı bir şekilde alacak gibi görünüyor ki zaten ortaya çıkan haberler de bu yönde. Başta Samsung olmak üzere HD ve diğer üreticilerin önümüzdeki belki bir ay içerisinde güncellemeleri sunacağı söyleniyor. Tabii 4.1 de kendi içerisinde başta grafik tabanları yüzeyi hızlandırmalar olmak üzere önemli güncellemeler taşımakta. Pilden de bahsedelim. 2000 mAh'lik pil de geleceği belirtiliyor Xiaomi Mi 2 telefonun. Tabii burada firmanın hazırladığı sunumlarda 3000 mAh'lik bir çözümden de bahsediliyor. Ancak bu ekstra bir batarya mı olur, pil mi olur? Bunu bekleyip göreceğiz. Çünkü cihazın arka kapağı çıkıyor gibi anladığım kadarıyla renkli arka kapak seçenekleri de telefonda olacak.
Veya daha geniş bir arka kapak vasıtasıyla bu 3000 mAh'lik pili de hani opsiyon olarak kullanabilir telefonun sahipleri belki. Bu noktada zaten pil konusu biraz sıkıntı olabilir. Çünkü telefon hakikaten tam bir powerhouse haline gelmiş.
Güçlü bir telefon.
Çok güçlü bir telefon yani. Şu an piyasadaki paranın satın alabileceği en azından öyle diyelim. En güçlü telefon donanımları adamlar çok radikal bir şekilde telefona entegre etmiş yani. Sonuçta firmanın global anlamda diğer üreticilerle kıyasladığımızda çok daha ufak bir Ar-Ge bütçesi, çok daha ufak bir teknik ekibi var. Bu noktada böyle bir çılgınlık yapmışlar açıkçası. Bekleyip göreceğiz. Fiyatı da 310 dolar seviyesinde. Hı-hı. Çin'i kasıp kavuracak gibi gözüküyor.
Şimdi tabii bu türde telefonları gördüğümüz hep akıllara şu geliyor. Diğer büyük üreticiler niye bu tür donanımlara hızlı bir şekilde adapte olamıyorlar? Örneğin hani muhtemelen bunun haberini yazdığımızda da yorumlarda oluşmuştur. Örneğin bir Nokia neden böyle telefonlar çıkartamıyor tarzında yorumlarda yapılmıyor değil. Hakikaten bazen böyle çıkmaya yakın ya da çıkmakta olan yeni nesil donanımları alıp bir araya getirdiğinizde dünya çapına ses getiren bir telefon ortaya koyabiliyorsunuz ki Xiaomi Mi 2 da yine dünya çapında yankı uyandıran bir telefon oldu. Tabii burada merak konusu olan detay şu, hangi ülkelerde satışa çıkacak? Evet, GSM versiyonu olacak bu telefonun ancak yerel üreticiler Çin'de ilk başta kendi anavatanlarını düşünüp daha sonra dünya piyasalarına uçuluyorlar ki zaten Çin'de tek başına bu üreticilere yetecek büyüklükte.
Bir pazar. Dünya pazar var yani Çin'de.
Evet, Xiaomi ile istersen burada noktalayalım. Bir diğer haberimize geçelim. Şimdi NASA bugünlerde zaten çok popüler. Mars'taki Mars'a yönelik çalışmalarıyla sık sık gündeme geliyorlar. Amerika'nın zaten uzayla ilgili çalışmaları malum. Hani dünya dışındaki başka gezegenlerde yaşam alanı oluşturabilir miyiz? Ya da oradaki bir takım yeraltı kaynaklarını, madenleri değerlendirebilir miyiz tarzında farklı kulvarlardan giden çeşitli çalışmaları var. Şimdi NASA'daki mühendisler de şuradan yola çıkmışlar. Dünyanın dönüş hızıyla tabii Mars'ın kendi eksen etrafındaki dönüş hızı aynı değil. Dolayısıyla da bir zaman farkı var. Acaba biz oradaki saatleri nasıl takip ederiz diyerek bir uygulama geliştirmişler herhalde. Ve hem Android hem de iPhone tarafında bu uygulamayı kullanıyorlar gibi.
Mars'ın yapısına baktığımızda Güneş sistemimizde dünyaya en çok benzeyen gezegen olduğunu söyleyebiliriz. Zaten uzay araştırmanın büyük bir bölümünün Mars üzerinde gerçekleşmesinin sebebi de bu aslında. Mars'ın bu anlamda kendi etrafında dönüş süresine baktığımızda aslında yine dünyaya oldukça yakın olduğunu görüyoruz. Mars dünyaya kıyasla yaklaşık 35 dakika kadar daha yavaş bir sürede kendi ekseni etrafındaki bir dönüşü tamamlıyor. Bu da zaten bir güne eşit. NASA daha önce NASA'da çalışan çeşitli bilim adamları daha önceden özel yapım kol saatleriyle veya çeşitli saatlerle, mekanik saatlerle zaten bu duruma uygun bir süreç halini cihaz oluşturup NASA'daki teknik işlemleri bu şekilde takip edebiliyorlarmış. Ama artık devir tabii teknoloji devri. Yani cep telefonuna yazabileceğiniz ufak bir yazılımla veya çeşitli içerisinde yapacağınız çeşitli modifikasyonlarla ki NASA'dan bahsediyoruz bu noktada. Ellerinde çok farklı teknolojiler var muhakkak. Akıllı telefonlarını Mars'ın saatine göre ayarlayıp bu şekilde Mars'taki saatleri takip edebilmek mümkün.
Evet, sonucunda hani bu pratik anlamda hayatımızı kolaylaştıran belki bir özellik değil ama yarın öbür gün olur da hani Mars'ta yaşam yaygınlaşmaya başlar, orada yaşanılabilecek bir alan oluşturulursa eğer dünya ile saatlerimizi eşleştirebilmek açısından böyle uygulamalar belki yaygınlaşabilir ancak şu an için NASA mühendislerinin belki de kendilerini hani tatmin etmek ya da bir takım bazı bilgisayar çalışmalarını hızlandırmak, işlerini kolaylaştırmak için yaptığı bir uygulamadan bahsedebiliriz. Şimdiki haberimiz size aslında Apple kullanıcıları için gelsin. Şimdi MacBook kullanımı hızla yaygınlaşıyor. Özellikle iPhone ve iPad satışlarının artmasına bağlı olarak yani iPhone'dan memnun olan kullanıcı dizüstü bilgisayar alırken Apple iyi bir telefon yapmış. Bir dizüstü bilgisayar daha büyük bir cihaz. Muhtemelen o da iyi bir cihazdan diyerek yola çıkarak MacBook'la tanışan çok sayıda kullanıcı olduğunu da ben yakın çevremden biliyorum. Zaten yakın zamanda piyasaya sundukları Retina ekranlı MacBook Pro büyük ses getirdi. Evet. Hem tasarım hem de donanımı itibariyle şu an paranın alabileceği aslında en iyi dizüstü bilgisayarlardan birisi olarak da gösterilebilir ki pahalı da bir ürün esasında. Şimdi bu cihazlarda zaten Apple uzun süredir SSD kullanıyordu. Şimdi de OWC adında bir firma var aslında. Otherworld Companies diye geçen. Bu firma sık sık Apple ürünleri çıkarmakta, Apple aksesuarları yapmakta. Bugünlerde de Apple özel SSD yapıyorlar daha çok. Çıkardıkları aslında 480 GB'lık yeni bir SSD çözüm var. Bu sayede hani Apple tarafında MacBook Pro'ların toplam depolama alanlarını 768 GB'a kadar yükseltmiş gibi görünüyorlar ki SandForce kontrolcü kullanan bu depolama birimi hızlı da bir sürücü aslında.
Evet, zaten sürücünün yapısına baktığımızda şu andaki MacBook dışında herhangi bir cihazda kullanılamayacağını ve tamamen onun yapısına göre tasarlandığını görüyoruz. İnce uzun böyle bir stick tarzında bir yapısı var. Üzerindeki mini PC, büyük ihtimalle mini PC Express yuvası sayesinde anakart ve diğer bileşenlerle iletişim halinde kurarak MacBook için ekstra depolama alanı oluşturuyor bu noktada. Zaten firmayı da senin de dediğin gibi Mac aksesuarları üreten bir firma olarak biliyoruz. Daha önceki çeşitli MacBook'lar için de çeşitli yine depolama çözümleri ürettiler ki hem dahili hem harici çözümleri var. Ki bunların arasında normal SSD'lere benzeyen normal form faktörde 2.5 inçlik form faktörü sahip ürünleri de vardı. Burada tabii senin de dediğin gibi yeni MacBook Pro'lar için tasarlanmış bir ürün ve depolamayı arttıracak. Tabii fiyatı biraz pahalı olacaktır bu noktada ama
550-600 dolar civarında olacağı söyleniyor.
Zaten MacBook Retina ekranlı MacBook Pro'yu alabilecek bir insan için ekstra depolama alanında ihtiyaç duyulduğunda bu para rahatlıkla göz önünde bulunup harcanılabilecek bir rakamda.
Tabii daha iyi depolama kapasitesinin neredeyse 800 GB ulaşması hakikaten pek çok profesyonel MacBook Pro kullanıcısı için önemli bir detay olarak gösterilebilir. Tabii SandForce tabanlı bir sürücü olduğu için okuma ve yazma hızları da muhtemelen 500 MB'ın üzerinde olacak. Hı-hı. Okuma hızlarının 520 MB, yazma hızlarının da 500-510 MB civarında olacağını söyleyebiliriz. Son haberimizde aslında Windows tabanlı bir bilgisayar olsun. Ultrabook'lar çünkü çok hızlı yaygınlaşmaya başladı. Özellikle Intel'in Ivy Bridge platformunu piyasaya sürmesiyle birlikte daha fazla sayıda, daha ucuz ultrabook görmeye başladık. Ultrabook'lar şimdiye kadar daha çok son kullanıcı odaklı tasarımlara sahip, renkli, ince, kullanımı kolay cihazlı olarak gösteriliyordu. Ancak tabii söz konusu incelik ve taşınabilirlik olduğu için profesyoneller de bu ürünlere dikkat çekmeye, ilgi göstermeye başladılar. Profesyoneller deyince de kuşkusuz dizüstü bilgisayar tarafında ThinkPad ailesinin bir yeri olduğunu söyleyebiliriz. Az önce NASA'dan bahsettik. NASA'da ürün aslında uzayla ilgili çalışmalarında da ThinkPad kullanmakta. Hatta Lenovo bu ürün gamını pazarlarken uzaydaki tek dizüstü bilgisayar markası dizüstü tarzında da açıklamalar yapıyor. ThinkPad T430U modelini tanıttılar. Bu model tasarım anlamında geleneksel ThinkPad çizgilerini koruyor. Ancak bir önemli özelliği var. Çok ince bir yapıya sahip. Ve bununla birlikte de yurt dışında 800 dolar civarında aslında bir ultrabook için, profesyonel ultrabook için makul sayılabilecek bir fiyattan giriş yaptığını söyleyebiliriz.
Evet, şu ana kadar ultrabook adında piyasaya sürülen birçok cihazın aslında fiziksel yapı olarak sağından solundan ultrabook standartlarının dışına kaçtığını görüyoruz. En azından tasarım olarak, keza ağırlık veya boyutlar olarak. Yani Intel bu tarafta ultrabook'u belli bir standartlar çerçevesi etrafında sınırlamaya çalışırken yine birçok üreticinin kendi kafasına göre hani ekranı büyütüp başka şekilde optik sürücü ekleyip çeşitli modelleri ultrabook, ultra taşınabilir bilgisayar olarak piyasaya sunduğunu gördük. Burada Lenovo'ya baktığımızda ise yine ThinkPad serisinin sağlamlığı, fiziksel yapısıyla öne çıkan bir ürün olduğunu biliyoruz ve bunun da bir tabii ki getirisi var. Malzeme kalitesi konusunda bazı sıkıntılar yaşanabiliyor sağlamlıktan ödün vermemek için. Cihazın boyutları biraz istenilen, tasarlanan, düşünülenden dışarı çıkabiliyor ama yeni ultrabook'a baktığımızda oldukça ince olduğunu gerçekten görüyoruz.
Tabii söz konusu incelik olduğu için özellikle kasa kalitesinde bir takım sıkıntılar yaşanabiliyor. Piyasaya çıkan birinci nesil ultrabook'ların bazılarında kasanın çok hızlı şekilde deforme olduğuna dair bir takım kullanıcı şikayetlerini duymuştuk. Tabii ThinkPad tarafında mukavemet ve malzeme kalitesi yüksek kalite büyük önem taşıdığı için en azından kurumsal odaklı çözümlere yeni bir standart getirebileceğini söyleyebiliriz. Tabii ultrabook'lar buradan yola çıkarak da görünen o ki önümüzdeki dönemde dizüstü bilgisayarların tüm segmentlerini yaygınlaşacak gibi görünüyor. Bizim taraftaki dileğimiz, isteğimiz de fiyatların bir önce düşmesi ve her segmentte alınabilir ultrabook'ların bulunması, piyasaya çıkması olacaktır. Evet, bu haberimizle birlikte mobilitenin bu bölümünün de sonuna geldik. Bir sonraki programımız bayram tatilinin hemen ardından olacak. Şimdilik hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın.
Hoşça kalın.